Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin 2024 Aralık sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Tülay Gökçimen imzalı "Şehadetle Arasına Kimse Giremedi, Şehit Yahya Sinvar'a" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Tüm yaşantımız kıyamet günü Allah'a anlatacağımız güzel bir hikayeden ibarettir. Ayşe Şasa. Onun öyleydi, kıyamet günü Cenab-ı Allah'a anlatacağı güzel bir hikayesi vardı. Tertemizdi, bu dünyadan olamayacak kadar temiz. Adanmıştı o hiç vazgeçmediği topraklarını düşmana vermemek, Mescid-i Aksa'nın özgür olması için bir ömür adanmıştı. Şeyh Ahmet Yasin'in öğrencisiydi. Ahmet Yasin yaşarken belki küçüktük ama seni yaşadık Ebu İbrahim, senin hayatına şahit oldum. Şehadet haberini aldıktan sonra bu habere önce inanmadım çünkü daha önce de benzer dezenformasyonlar çıkmıştı. Diğer yandan onun şehadet haberine hazır değildik sanki. Beni yakından tanıyanlar bizim ailece Yahya Sinvar'ı ne kadar sevdiğimizi bilir. Kızım Hatice ile kitabını sayfa sayfa birbirimize anlattığımız, hatta bitmesin diye yavaş yavaş okuduğumuz da doğrudur. Şehadet haberi kesinleşinceye kadar onunla ilgili çıkan hiçbir şeye inanmadım. Hatta sosyal medyada yapılan taziye haberlerine içten içe kızdım. Şu an bir yerde olabilir ve sesini kimseye duyuramayabilirdi. Gazze'deki Refah şehri cephenin en ön kısmıydı. Bu kadar ortada bir komutanın olması mantıklı değildi. Ana haber bültenleri son dakika geçse de sosyal medya onun ne kadar iyi bir komutan olduğunu yazan insanlarla dolsa da ben inanmadım. Ta ki ertesi gün hareket açıklama yapana kadar. Babam vefat ettiğinde ne yaptımsa onun ardından da yapmaya çalıştım. Ağladım, ağladım, ağladım. Kur'an okudum ve kalbimize sabır dolması için dua ettim. Kitabında yazdıkları hiç aklımda çıkmıyordu. Kitabında yazdıkları hiç aklımdan çıkmıyordu. Hiç gün yüzü göremeyen, bu dünyanın nimetlerinden bir gün olsun nasiplenmeyen bir insan daha dünya yolculuğunu bitirip gitmişti. Böyle olunca insan daha çok üzülüyordu. Tek tesellimiz Cenab-ı Allah'a anlatacağı çok güzel bir hikayesi olmasıydı. Han Yunus'ta bir mülteci kampında dünyaya geldin. Küçücük bir evde annen, kardeşlerin ve amca oğullarınla birlikte yaşamaya çalıştın. İşgalin kapınıza kadar geldiği günlerde baban gitti, bir daha gelemedi evine. Bir gün yüzü görmedin. Gazze sahilinde şu güneşin de tadını bir de ben çıkartayım diyemedin. Hayatın yoklukla mücadeleyle geçti. Üniversiteden mezun oldun, sen gittin yine inşaatlarda çalıştın. Gözlerin bağlı günlerce işkence gördün. Çok sevdiğin İbrahim'in "bizim tek sevdamız Filistin'dir" demesi üzerine her şeyden vazgeçtin, sadece mücadeleye odaklandın. Hayatının yarısı cezaevinde kalanı, tünellerde, en sonunda da aylarca sahada çarpışarak geçti. İşgalci "o tünelden çıkamaz, kılık değiştirip saklanıyor" demesine inat sen hiç saklanmadın, hep savaş meydanında savaştın, göğüs göğüse çarpıştın. Sana ısrarla "sen bir lidersin, bu kadar sahada olma, dikkatli ol" dedikleri halde sen hiç dinlemedin ve "şehadette arama girmeyin" dedin. Giremediler. Hep istediğin gibi son nefesine kadar çarpıştın. Şahidiz. Çok sevdiğin İbrahim'e, hocan Şeyh Ahmet Yasin'e, can dostun İsmail Heniye'ye kavuştun. Ebu İbrahim. Göz yaşardı, kalp hüzünlendi. Cenaze evi bizim evimizdir, yüreğimizdir. Şimdi Diken ve Karanfil'in 478. sayfasını yazmak bize kaldı. Günlerdir Refah'ta düşmanla çarpışıyoruz. 63 yaşıma girmeme günler kaldı. Bana "yaşlandın, artık bu kadar ön saflarda mücadele etme. Sen bir lidersin, hayatını bu kadar riske atma" diyorlar. Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Filistin'in zaferini göreceğim güne kadar yaşayabilirim. Ama evimde ölmektense düşmanın bana gönderdiği bir füzeyle şehit olmayı yeğlerim. Bugün 17 Ekim 2024. Bugün şehit oldum. Dört bir yanımızı düşman güçleri sardı. Bize tankla saldırıyorlar. Ama biz sayımız az olmasına rağmen son gücümüze kadar onlarla mücadele ettik. Yaralandım. Şehadet yaklaşıyor. Düşmanın uçan aracı resmimi çekiyor. Elime bir tahta aldım ve ona fırlattım. Bugün şehit oldum. Düşman bile arkamdan kolay teslim olmadı. Gücünün son damlasına kadar bizimle mücadele etti diyecek. Biz bu yola ya zafer ya şehadet diyerek çıktık. Şehitlik alabileceğimiz en büyük hediye. Gazze'nin, Filistin'in zaferi için savaşan tüm Müslümanlara selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Bizi sadece izleyenlere diyecek bir şeyim yok. Cenab-ı Allah'ın hesap günü çok çetindir. Gazze'de tek bir Müslüman kalana kadar bu mücadele devam edecek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit Yahya Sinvar. Diken ve Karanfil 478. Dikeni bitti şimdi, karanfil kokulu günler geldi. Vasiyetin. Han Yunus mülteci kampında doğdum. Hayatını ateş ve küller arasında örmüş bir adamım. Ve işgal altında yaşamanın sadece sürekli bir hapishane anlamına geldiğini erken yaşta fark ettim. Çocukluğumdan beri biliyordum ki bu topraklarda hayat sıradan değildir. Burada doğan, kalbinde kırılmaz bir silah taşımalı ve özgürlüğe giden yolun uzun olduğunu anlamalı, bilmelidir. Vasiyetim buradan başlıyor. İşgale karşı ilk taşı atan o çocuktan öğrendim ki, o taşlar dünyaya yaralarımız karşısında sessiz kalanlara karşı söylediğimiz ilk sözlerdir. Gazze'nin sokaklarında öğrendim ki insan yaşıyla değil vatanı uğruna yaptığı fedakarlıkla ölçüdür. Hayatım da böyle geçti. Hapishaneler, savaşlar, acı ve umutla dolu bir hayat. 1988 yılında ilk kez hapse girdim ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldım. Ancak korku nedir bilmedim. O karanlık hücrelerde her duvarda uzak bir ufka açılan bir pencere ve her demir parmaklıkta özgürlük yolunu aydınlatan bir ışık gördüm. Hapishanede sabrın sadece bir erdem değil, acımasız bir silah olduğunu öğrendim. Denizi damla damla içmek gibi. Vasiyetim şudur. Hapishanelerden korkmayın. Onlar sadece özgürlüğe giden uzun yolumuzun bir parçasıdır. Hapishane bana özgürlüğün sadece çalınmış bir hak olmadığını, acıdan doğan ve sabırla şekillenen bir fikir olduğunu öğretti. 2011'de Vefaül Ahrar anlaşmasıyla serbest bırakıldığımda artık eskisi gibi değildim. İnancım güçlendi ve yaptığımız şeyin sadece geçici bir mücadele değil, son damlamıza kadar taşıyacağımız bir kader olduğunu anladım. Son vasiyetim şudur. Direnişin boşuna olmadığını, sadece atılan bir kurşun değil, onur ve şerefle yaşadığımız bir hayat olduğunu her zaman hatırlayın. Hapis ve kuşatma bana mücadelenin uzun ve yolun zor olduğunu öğretti. Ama aynı zamanda teslim olmayı reddeden halkların kendi elleriyle mucizeler yarattığını da öğrendim. Dünyadan adalet beklemeyin. Çünkü ben nasıl dünyanın acımasız karşısında sessiz kaldığına şahit olduysam siz de olacaksınız. Adaleti beklemeyin. Adalet siz olun. Filistin hayalini kalbinizde taşıyın ve her yaradan bir silah, her gözyaşından bir umut kaynağı edinin. Şehit olduğunda 3 gündür hiçbir şey yemeden ateşin ve cephenin en ön kısmında son nefesine, son gücüne kadar mücadele ettiğine bizler şahidiz ya Rab. Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. Şimdi eylem zamanı. Çok değerli dostum Esra Elönü'nün Şehidin Ardından yazdığı bu şiiri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yahya Sinvar'a. Bir tünelin ucunu geçirerek iğneden, bayrak diken anneme yazacağım şeyler var. Hiçbir tasam olmadığı ya da keşken bir nebze. Ölmekle bir direniş Allah Azze ve Celle. Soğumaktan korkarım taş olsam bir sapandan, utanırım keyifle toprağa uzanmaktan. Zalime naz eden silaha etmem tamah, beni uyandıracak saati kırsın ilah. Çünkü hiç kestirmedim uykunun ipeğinden, bir makasın ucuyla güle hiç göz süzmedim. İşaret parmağımdan damlar şehadet balı, üşüşür bin kovandan kaçmayan ecel arı. Nemrud'un oyuncağı, yılanın çıngırağı, irinli bir gövdede şeytanın salıncağı. Kısacası dünyayı, kısacası dünyayı, uzun uzun solumak hevesinde değildim. Ne korkak bir sineğin konduğu yere sindim, ne fazlalık sayılan bebekten bir eksildim. Çünkü bugün Yahya'yım, o gün Ahmet Yasin'dim. Değerli dinleyenlerimiz, Tülay Gökçimen imzalı Şehadetle Arasına Kimse Giremedi, Şehit Yahya Sinvar'a başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Fatih Duman'ın kaleme aldığı Allah Bereket Versin başlıklı yazıyı paylaşacağız. Her şey bu kadar çokken nasıl oluyor da bize yetmiyor? Yani şöyle bir durum bu. Yiyoruz, yiyoruz ve yiyoruz ama doymuyoruz. Sebebini söyledim aslında az önce. Her şey var, hem de çok var ama bir şey yok. Bereket. Dünya kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu bir hale geldi. Aslında şöyle söylersem daha insaflı ve daha tarafsız bir cümle olur. Dünyayı kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu bir hale getirdik. Evet, evet doğru cümle bu ve bütün insanlar bunu hep beraber ve açıkçası belki de başka hiçbir konuda olmadığımız kadar başarılı bir şekilde yaptık. Sayılarla hesap eder olduk yapılan ve her olan işi. Başarının ya da daha güzel bir kelimeyle söyleyeyim, muvaffakiyetin karşılığı kazanılan parayla ölçülür oldu. Hayat dediğimiz artık bir hesap makinesi gibi ve doğal olarak her makinede olduğu gibi onda da ruh, kader, hissiyat yok. Yani iki kere iki her zaman dört ediyor ve yaptığınız herhangi bir işte kazançlı olup olmadığınız, onun neticesinde kazandığınız rakamlarla ölçülüyor sadece. Bence bu tarafından bakınca para bir alım-satım aracından ziyade bir ölçü birimi gibi. Başarıyı ölçen bir birim yani. Ne kadar çok kazanırsan o kadar çok başarılısın. Bence en büyük kayıplar kazandığım dediğin anda başlayanlardır. Ve bizim gibi medeniyetlerde kazanmak sonunda elde ettiği dünya ya da dünyalık da ölçülmez. Zira bu terazi bu ölçüyü çekmez. Çünkü kazandığını zannettiklerin için terk ettiklerini de terazinin diğer kefesine koyman gerekir adaletli bir muhasebe yapacaksan. Hadi yapalım. Dünyalık ne varsa onları kazanalım diye terk ettiklerimizi ve kaybettiklerimizi terazinin bir tarafına koyalım mesela. Diğer tarafına da dünya için kazandıklarımızı koyalım. Kazandığımız para, makam, mevki falan işte. Kaybettiğimiz zaman, ömür, vefa, sevgi vesaire. Hangisi daha ağır basar ki? Cevabı siz verin. Kazandık zannederken neleri kaybettik biz? Yine bir şiirim var bu konuyla ilgili. Böyle söyleyince sanki benim yazdığım bir şiir gibi oldu ama nerede? Yani hatırımda bir şiir var demek istedim. Şiir şöyle. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık. Böyle demiş Ziya Paşa ama galiba bugünün diliyle de söylemek lazım. Eyvah diyor Ziya Paşa, eyvah, bu oyunda biz yine kazandık. Kaybettiklerimiz ortada. E peki ne kazandık? Kazandıklarımızı çok bilemem. O kârla, zararla ilgilenen insanların işi ama kaybettiklerimizi yazsak vallahi roman olur. Ama şuradan bir şekilde ve biraz da kısaca anlatmak mümkün. Anlatırlar ki İbn Arabi çok zor şartlarda yaşadığı zamanlarda yanına bir seveni ya da belki talebesi gelmiş, onun bu zor halini görünce efendim demiş, böyle zor durumdasınız, sizi tanıyan, seven sultanlar, emirler var. Onlara bir haber gönderseniz sizin ayaklarınızın altına zümrüt, altın, gümüş sererler de bu yokluktan kurtulursunuz. talebesinin yüzüne bakmış bir zaman Hazret. Sonra, evladım demiş. Doğru söylüyorsun. Onlara bir haber göndersem, ayaklarımın altına zümrüdü, gümüşü, altını sererler ama onları almam için önce eğilmem gerekir. Şimdi bu kısacık hikayeden çıkarılacak olanı siz çıkarın. Ben yazıya devam edeyim. Başarının parayla ölçüldüğü bir zamana geldik dedim ya, işte tam da burada kaybettiğimiz ya da belki de unuttuğumuz bir kelimemiz var bizim. Bereket. Bereket öyle bir kelime ki hangi teraziye ve karşısındaki kefeye neyi koyarsanız koyun ağır basar. Çünkü o azı çok, çoğu daha çok yapar ve sadece malla, mülkle yani maddi meselelerle alakalı da değildir. Ömrün de bereketi olur mesela, vaktin de bereketi olur. Bereket anlayacağınız üzere Arap asıllı bir kelime, bolluk, verimlilik manalarına geliyor. Ama bence manaları bile tam olarak kelimenin manasını veremiyor. Yani bundan da anlıyoruz ki Türkçe'de bereket kelimesinin tam karşılığı yok. Ama biraz daha fazla sözlük karıştırınca karşıma kut kelimesi çıktı. Kut kelimesini aslında çok fazla ama biraz asıl anlamından uzakta kullanıyoruz. Kutlamak vesaire gibi. Aslında kut, bereket, Allah'ın verdiği nimet, bolluk manalarına da geliyormuş. Şimdi bütün bunları beyhude söylemedim elbette. Bir yandan bakınca bu son çağın insanı olarak bizler bolluğun içinde yüzüyoruz. Hem öyle yüzüyoruz ki etrafımızdakinin bir deniz derya olduğunun farkında bile değiliz. İstediğimiz ne varsa istediğimiz anda olabiliyor. Her şey ama her şey hemen önümüzde. Ama bütün bunlar olurken de yokluktan şikayet ediyoruz. Daha doğrusu tam olarak şöyle diyoruz, yetmiyor. Peki nasıl oluyor bu? Her şey bu kadar çokken nasıl oluyor da bize yetmiyor? Yani şöyle bir durum bu. Yiyoruz, yiyoruz ve yiyoruz ama doymuyoruz. Sebebini söyledim aslında az önce. Her şey var, hem de çok var ama bir şey yok. Bereket. Ne diyeyim? Allah ömrümüze de, gönlümüze de bereket versin. Değerli dinleyenlerimiz, Fatih Duman'ın kaleme aldığı Allah Bereket Versin başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Abdülsamet Koçyiğit imzalı Sürekli Yorgunum Ne Yemeliyim başlıklı yazıyı paylaşacağız. Atalarımıza göre çok daha rahat bir hayat sürmemize rağmen kendimizi onlardan daha yorgun hissediyoruz. Teknik bakımdan ilerlemiş olmak, fiziksel anlamda yorulmamıza engel olsa da zihnimizde yaşadığımız kronik yorgunluk giderek yayılıp adeta çağımızın vebası haline geliyor. Bütüncül bir çözüm içinse besinlerden istifade edebiliriz. Yangın söndüren gıdalar. İşlenmiş, şoklanmış ürünlerin vücuda alınması, bağışıklık sisteminin bu besinleri tanıyamadığı için tetiklenmesine neden oluyor. Yani vücutta bir yangın oluşuyor ve sistem bunu söndürmeye çalışıyor. Vücudumuz yangınları söndürmek için çok fazla enerji harcadığından yorgunluk dinmiyor. O halde yangın söndürücü besinlerden faydalanabiliriz. Beslenmemize karanfil, keten tohumu, böğürtlen, avokado, bitter çikolata ve zeytin ekleyebilirsiniz. Magnezyum. Araştırmalar kronik yorgunluk sendromu yaşayan hastaların magnezyum düzeyinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu hastaların ihtiyaçları giderildiğinde kendilerini daha enerjik hissetmeye başlıyorlar. Magnezyum için çiğ badem, ıspanak, kavrulmamış kabak çekirdeği, kuru fasulye ve muz tercih edilebilir. Güncel çalışmalar çinko düzeyini artırmanın da işe yarayacağını gösteriyor. Kuzu eti, mantar, nohut, kaju ve deniz ürünlerinde bol miktarda çinko bulunuyor. Kapsaisin. Bibere acı tadını veren bileşendir. Fareler üzerinde yapılan çalışmalar yorgunluğu azalttığını gösteriyor. Günlük toplamda 7,68 mg kapsaisin tüketmenin vücudun enerji dengesini düzelttiği biliniyor. Yemeklerinize biraz kırmızı biber ekleyerek faydalanabilirsiniz. Çörek otu. Antioksidan etkilerinden dolayı yorgunluk üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor. Deney hayvanlarıyla yapılan bir araştırmada ağır yüzme seansları sonrasında yorgunluğu hafiflettiği tespit ediliyor. Her sabah bir çay kaşığı çörek otu yağı tüketebilir veya gün içerisinde yoğurdunuza bir tatlı kaşığı çörek otu tohumu karıştırıp tüketebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Abdülsamet Kopçiğit imzalı "Sürekli Yorgunum, Ne Yemeliyim?" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Genç Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.